Ekonomi gündemi.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye'de saatler 14.05'i gösteriyor. Ekonomi gündemi başladı. Program danışmanımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl, yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik yönetmen Ayhan Taşçı ve ben Sümeyra Çiftçi. İyi bir gün dileyerek başlıyoruz programımıza değerli dinleyenler. Soru ve görüşleriniz için telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Ayrıca bizleri www.türkiyeninsesiradyosu.com adresinden, televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümüyle uydudan ve radyolarınızın başındaysanız, kısa dalga frekanslarımızdan 25 metre 11.660 kHz ve 31 metre 9.700 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Evet, piyasalardaki gelişmelerle ilgili detayları almak için telefon hattımızda TRT muhabiri Feryal Ardal Erkaya'ya bağlanıyoruz.
Merhabalar.
Merhaba, evet, piyasalardaki son durumu sizden alalım.
Evet, bugün enflasyon verisiyle başladı piyasalar yeni haftaya. Öncelikle ondan kısaca bir bahsetmek gerekirse, enflasyon beklentinin altında geldi. Tüketici fiyatları Temmuz ayında %1,36 artarken yıllık bazda %16,65 olarak gerçekleşti. Çekirdek tüfe %14,86'dan 16,20'ye yükseldi. Yurt içi üfe de orada da baktığımızda Temmuz 2018'e kıyasla %21,66'lık bir artış söz konusu. Şimdi tabii ki bugünün tek önemli gündem başlığı bu değil. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan da bir açıklama geldi. Bugün itibariyle gelen açıklamaya baktığımızda, yabancı para cinsinden zorunlu karşılıkların tüm vadelerde 100 baz puan arttırıldığı bildirildi. Bu önemli bir açıklama. Hemen detaylarına baktığımızda, aynı zamanda Amerikan doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek %1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir dedi. Bu ne anlama geliyor? Amerikan dolarının piyasada artması, artan bir metanın da değerinde fiyatının düşmesi anlamına geliyor. Bankadan yapılan açıklamada da söz konusu değişikliklerle piyasadan yaklaşık 2,1 milyar Amerikan doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir yönünde bir açıklama yapıldı. Öte yandan Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 300 milyar dolar tutarında Çin malına 1 Eylül'den itibaren %10 ek tarife uygulayacağını açıklamasının ardından oluşan endişelerle uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Çin kamu şirketlerinden Amerika'dan tarım ürünleri ithalatını durdurmalarını istedi. Peki yurt içinde bizde fiyatlamalar en son nasıl şekilleniyor? Borsada yatay seyir var. Cuma günkü kapanışa neredeyse çok yakın, %0,01 eksi de 99.668 puanda Birleşik Endeks. Amerikan doları 5 lira 56 kuruş, avro 6 lira 21 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama değişik faiz oranı %16,18 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1460 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 1747 lira, çeyrek altın 425 lira, gram altın ise 261 liradan işlem görüyor. Para ve sermaye piyasalarına dönüp aktaracaklarımız şimdilik bunlar.
Evet değerli dinleyiciler, bugün Temmuz ayı enflasyon oranlarını konuşacağız. Stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Program danışmanımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırma Görevlisi Önder Özgür. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar.
Evet, sabah saatlerinde Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Sayın Önder Özgür, dilerseniz sizlerle başlayalım. Enflasyondaki trend önümüzdeki dönemlerde de devam eder mi?
Merhabalar, iyi yayınlar. Öncelikle önümüzdeki trendine, enflasyonun önümüzdeki trendine bakmadan önce enflasyon rakamlarına ve geçmiş dönemdeki enflasyon rakamlarına ve Merkez Bankası'nın son faiz toplantısında, para politikası kurulu toplantısında almış olduğu faiz indirimi kararına nasıl gelindi? Bu süreçte enflasyon nasıl ilerledi? Biraz onu hatırlatmakta fayda var. Özellikle geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan ve Ağustos ayında da zirve yapan kur şoklarıyla karşı karşıya kaldı Türkiye ekonomisi. Ve özellikle bu dönemde artan kurlar ithal girdiye dayanan, özellikle enerji üzerinden aramalı ithalatına dayanan Türkiye ekonomisi üzerinde, üreticiler üzerinde kurların fiyatlar, ithalat fiyatları aracılığıyla fiyatlar genel seviyesine, yani enflasyona geçişkenliği sebebiyle enflasyon oranları çok yüksek seviyelere ulaştı. Baktığımız zaman geçen yıl Temmuz ayında, 2018 yılının Temmuz ayında tüketici fiyatı endeksi %15,85 iken bu kur şoklarının arkasında, Ağustos ayında yaşadığımız kur şokunun hemen arkasında Eylül ayında %24,52 olarak, Ekim ayında ise %25,24 olarak gerçekleşmişti. Yani enflasyon bu kur şoklarının arkasından oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştı. Tabii bu kur şoklarının bertaraf edilmesiyle bir nevi Ekim ayı sonrasında enflasyonda da işte önce %21,62'ye Kasım ayında ve Aralık ayında da %20,30'a kadar düştü. Yeni yılın başlamasıyla birlikte 2019 yılı itibariyle ise 20,35 ile başladı ve Haziran ayında %15,72 ve son olarak bugün açıklanan rakamlar Temmuz ayında da %16,65 olarak gerçekleşti tüketici fiyatları endeksi. Tabii bu kur şokları ile ortaya çıkan maliyet artışları özellikle enerji, ham madde ve aramalı ithalatına dayalı olarak üretim yapan firmaları, dolayısıyla da imalat sanayini oldukça olumsuz etkiledi. Özellikle 2018 yılının son çeyreğinde ve 2019 yılının ilk çeyreğinde. Bu bağlamda özellikle artan maliyetlerin enflasyona geçişkenliğinin yanında ekonomik aktiviteyi canlandırmak amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde de çeşitli kredi genişlemeleri uygulamalarıyla da aslında bir nevi ekonomik aktiviteyi canlandırmak için de enflasyonist bir ortam yaratılmış oldu. Tabii bu süreçte Merkez Bankası hem fiyat istikrarını sağlamak hem de kurlardaki aşırı dalgalanmaları bertaraf etmek ve finansal istikrar amacını da bir sorumluluklarını da yerine getirmek için politika faiz oranını, bir hafta vadeli repo politika faiz oranını %24 seviyelerine çıkardı ve sıkı duruşunu koruyarak aslında bu süreçte geçtiğimiz yıl Temmuz ayından başlayan Eylül ve Ekim aylarında zirve yapan enflasyonu da %15-16 seviyelerine kadar indirmiş oldu. Tabii kısacası yani bu sürece baktığımızda hem fiyatların düşmesinde bu kur şoklarının bertaraf edilmiş olması, Merkez Bankası'nın fiyat artışları yoluyla bir nevi talebi kısması ve döviz kurlarını düşürmesi yoluyla düşen maliyetler fiyatlara yansıyarak TÜFE'nin düşmesinde birinci etken oldu. İkinci bir etken ise aslında yani bu parasal sıkılaştırmanın yanında iş talepteki gelişmelerdi. İç talepte meydana gelen düşüşler de enflasyonun düşmesine sebep oldu. Aynı zamanda devam ettirilen bu sıkılaştırıcı politikalarda enflasyon beklentilerinin de düşmesine yol açtı. Tabii ki bu en son Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da almış olduğu faiz kararında politika metninde açıkladığı gibi enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, işte arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyonun görünümünü olumlu etkileyerek devam ediyor. Tabii Merkez Bankası'nın bu 4,25 puanlık enflasyonu çok yakından ilgilendirdiği için özellikle buna değinmek istiyorum. 4,25 baz puanlık indirime gitmesinin nedenleri nelerdi? Bunlara bir bakacak olursak. Merkez Bankası politika metninde, karar metninde şunları söyledi. İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma sergiliyor dedi. Gerçekten de Mayıs ayına bakıldığında sanayi üretim endeksi 2019 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,7 oranında artış gösterdi. Aynı zamanda baktığımızda iç talep daralmasından bahsetmiştik. İç talepte meydana gelen daralmalar aslında firmaları dış talebin de bir nebze olarak canlanması sebebiyle firmaları ihracata yönlendirdi. Dolayısıyla büyümenin üzerinde aslında ihracat da artık bir etken olarak, destekleyici bir kuvvet olarak gözükmekte dedi. Sonrasında en önemli faktörlerden biri bu iç talebi arttırıcı ve ekonomik aktiviteyi canlandırıcı turizm sektörü. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte turizm sektörünün canlanması, aynı zamanda yalnızca turizm sektöründe canlanmayı değil, turizmle bağlantılı olan sektörlerde de gıda sektörü gibi, taşımacılık sektörü gibi bu sektörlerde de bir canlanmayı destekledi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısının süreceğini ve enflasyondaki bu düşüş eğiliminin özellikle kurların da artık yatay seviyelerde 5.60'lar seviyelerinde devam etmesiyle birlikte enflasyondaki düşüş eğiliminin süreceği ve cari işlemler açığında özellikle cari işlemler dengesinde de çok önemli iyileşmeler yaşandı. Bunların devam edeceğini Merkez Bankası ifade etti. Aynı zamanda dışarıda baktığımızda da global talepte meydana gelen azalmalar özellikle gelişmiş ekonomilerde, Avrupa Birliği ekonomilerinde veya Amerika'da faiz indirimlerinin artık konuşuluyor olması, hatta Fed tarafından son 31 Temmuz'daki toplantıda faiz indirimine gidilmesiyle birlikte bu da gelişmekte olan ülkeler için bir fırsat olarak karşımıza çıkmakta. Bu ülkelerde, gelişmiş ülkelerde meydana gelecek bu faiz indirimleri, genişletici para politikalarının tekrar uygulanmaya başlanması, gelişmekte olan ülkelere yönelik, gelişmekte olan ülkelerin finansal varlıklarına yönelik talepleri arttıracak ve aslında bu ülkelerdeki yerli paraların değer kazanmasına da sebep olacak. Dolayısıyla kurlarda bir nebze yine gevşemeler görülecektir. Kurlar enflasyon açısından çok önemli. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde gerek ara malı ithalatı gerek enerji fiyatlarını doğrudan ilgilendirdiği için. Yani dolayısıyla bu gibi gelişmelerin tamamı aslında önümüzdeki süreçte enflasyonla ilgili Merkez Bankası'nın da ekonomide karar verme diğer ekonomik birimlerinde kararlarını alırken düşüş eğilimini sürdüreceğini destekliyor.
Peki Erdal Hocam, son açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda Merkez Bankası'nın tutumu sizce ne olacak?
Evet. Şimdi tabii enflasyon hani son dönemlerde belki de hani tüm aktörlerin ya da işte ilgili kurum ve kuruluşların ya da yatırımcıların en yani öne çıkardı ya da takip ettiği konuların başına geliyor. Tabii biz bizim açımızdan da diyelim hayat standartı anlamında işte zam artışları anlamında bir önemli. Ama enflasyonun özellikle de hani çok geçen yıl bu kurlardaki artışla beraber %24 dün üzerine hani çıkması bir taraftan da enflasyon ile faiz arasındaki güçlü ilişki, yani enflasyon artması bir anda da faizin diyelim yükselmesine, çünkü hani Merkez Bankası da hem enflasyona bakarak işte ekonomik aktiviteye bakarak diyelim istihdama büyüme oranlarına bakarak bir şekilde faize faiz oranlarının ya da politika faizin ne olduğuna karar veriyor. Yani dünyanın birçok Merkez Bankası'ndaki en önemli kriterlerden birisi gerçekten enflasyonun ne olduğu ile ilgili. Bu açıdan yani yıl itibariyle yani geçen diyelim 6 aylık Haziran'a kadar enflasyondaki azalış trendi bu ay belki aylık olarak hani %1.6'lık artış, tekrar enflasyon %16.65'e yükselmiş olması açıkçası hani geçen yılki enflasyon rakamlarını göz önünde bulundurduğumuzda baz etkisiyle İşte Ağustos, Eylül, Ekim'de belki Ekim ayında yani daha tek rakamlı bir enflasyon rakamı da görebiliriz. Ama diğer taraftan da işte bu yönlendirilmiş mallarda diyelim işte doğalgazda yani sigaradan belli ürünlerdeki fiyat artışları belki bunu kısmen engelleyebilir ya da işte baz etkisini biraz hani azaltabilir ama o azalış trendinin geçen yılki o yüksek fiyat artışları dolayısıyla bu yıl daha hani daha düşük bir enflasyon rakamına ulaşmayı da şey yapıyor yani bir hani ekonomik olarak diyelim baz etkisi dolayısıyla daha düşük bir enflasyon rakamlarına da ulaşmış olacağız. Diğer taraftan enflasyonun diyelim düşme trendine girmesi faizlerin işte Merkez Bankası'nın ne kadar faiz indireceği ile ilgili olduğu kadar ne kadarlık bir indirim yapacağı ya da bundan sonraki süreçte Eylül ayında bir toplantısı var Merkez Bankası'nın, Ekim ayında toplantısı var, bir de Aralık ayı toplantısı var. Burada Merkez Bankası'nın ne kadar indirim yapacağını da bize bir şekilde yani bir öncü bir gösterge olarak almak gerekiyor. Tabii yalnız Merkez Bankası'nın ne kadar faiz indirim yapacağı, her ne kadar diyelim enflasyona bağlı, ekonomik büyümeye bağlı, diyelim istihdama bağlı olduğu kadar dışarıdaki koşullarla da çok ilgili. Yani Amerika Merkez Bankası'nın işte faiz indirimi oldu 10-11 yıl sonra. Hani bunun devam edip etmeyeceği de önemli. Her ne kadar farklı mesajlar verilse de hani bunun bir faiz indirim döngüsünün başlangıcı olmadığını mesaj vermiş olsa da işte Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşları ya da işte Türkiye'nin bu bölgedeki yani birçok diyelim jeopolitik riskler var. İşte kredi notu var. Ülke risk primi var. Hem Türkiye ile ilgili olduğu kadar dışarıdaki koşullarda bir şekilde ne yapıyor? Hani buradaki enflasyon hani o düşme trendinin devam etmeyeceği ya da işte faizleri ne kadar olacağını bir şekilde belirlemiş olacak. Diğer taraftan enflasyon açıkçası yani fiyatlarda diyelim aşağı bir trend ya da işte fiyat artışlarının düşmüş olması öngörülebilirlikle ilgili çok ilgili. Yani hani önümüzdeki dönemlerde fiyat artacağını diyelim bir beklenti oluşsa herkes diyelim hani ürettiği ürünün fiyatını arttırma konusunda bir politika belirlemiş olacak. Hani o beklentiler bile, fiyat artışı olmasa bile önümüzdeki dönemlerdeki bu beklenti fiyat artışlarını tetikler ve bu da enflasyonun çok daha yüksek olmasına da neden olabilir. O yüzden hani aşağı doğru trend açıkçası beklentilerin de hani pozitif olmasını yani enflasyonun düşeceği dolayısıyla herkesin kendini ona göre ayarlamaya ve yani fiyat artışlarının olmayacağı beklentisi belki işte üretimin artışına ya da işte daha çok ekonomik aktivitenin canlandırılmasına yönelik belki adımların atılmasına üretici ya da yatırımcı açısından da hani daha çok böyle üretime yönelme, odaklanma konusunda önemli bir motivasyon olur. Yoksa hani fiyat artışları olduğunda diyelim enflasyon artacağı dolayı yani bu kurları diyelim tetikler. Yani yatırımcının ya da en düşük diyelim belli bir tasarruf olan sıradan vatandaşın bile yatırım yapma davranışını etkileyecektir. Yani üretim değil de üretim dışı faktörlere yani araçlara yatırım yapılmasına önemli ölçüde bir hani o şeyi değiştirecektir.
Dün de toplu açılış töreninde Sayın Cumhurbaşkanı uyardı. Faizler daha da düşecek, enflasyon da düşecek. Hiç kimse boşuna heveslenmesin diye.
Şimdi tabii oradaki şey yani hani faizlerin diyelim düşmesi, işte enflasyonun düşmesi aslında oradaki verilen mesaj yani ekonomik aktiviteye yönelilmesi. Çünkü yani yüksek faizler gerçekten ekonomi yani yüksek faizlerle kimse yatırım diyelim yapmak istemez. Ya da yüksek faiz olduğunda yatırım yapacağına ne bileyim işte mevduatını gider hani yüksek faize yatırır ya da üretim dışı aktivitelerin diyelim artmasını ya da farklı yatırım araçlarının karlı olması tüm kaynakların ya da işte tasarrufların bir şekilde ekonomiden üretimden çıkmasına neden olabilir.
Yani üretimi durduran bir şey değil mi? Bilmeyen dinleyicilerimiz için soruyorum. Faiz üretimden vazgeçmek.
Vazgeçiriyor demek. Çünkü yatırım maliyeti tabii yatırım maliyetini yükseltiyor. Yani üretim dışında farklı araçlara daha çok diyelim paranın aktarılmasına dolayısıyla hani üretim olmadan farklı alanlarda yatırım yapılması ne yapıyor? Daha spekülatif bir ortam. Aslında birbirini tetikliyor yani. Hani işte diyelim faizlerin yüksek olması üretim yapan açısından da ürettiği ürünün maliyetinin yükselmesine dolayısıyla ne yapıyor? Üretim anlamda ya da işte tüketilen malların maliyetinin yükselmesi, hani daha yüksek enflasyonun ortaya çıkması, yani birbirini besleyen bir durum bir zincir da ortaya çıkabilir. Bir de tabii hep tartışılıyor, yani hani işte enflasyonu diyelim bir maliyet enflasyonu olarak da aldığımızda, diyelim faiz işte %24'lerdeki bir faiz oranı, bunu diyelim siz o kullandığınız kredi %24, %30 üzerinde üretim yaptığınızda bir şekilde ne yapıyor? Ürettiğiniz malın fiyatı yükselir. Hı hı. Tüketici bunu satın aldığında zaten yüksek fiyatlarla satın alacaktır. Yani hani faiz mi enflasyon, enflasyon mu faizin ne denen o tartışma, maliyet enflasyon açısından baktığımızda faiz bu anlamda önemli bir hani bir maliyet unsuru, hani enflasyonu tetikleyen bir faktör. Tabi diğer taraftan da diyelim faizin yüksek olduğu dönemlerde ya da enflasyon yüksek olduğu dönemlerde faiz yüksek olmak zorunda. Çünkü kimse hani siz bir diyelim paranız var, mevduatınız para banka yatırdığınızda enflasyon altında bir faiz oranıyla yatırmazsınız. Çünkü en az enflasyondan sizi koruması gerekiyor. Artı 10 üzerinde bir oranla bir reel anlamda bir getirinizin olması lazım. Yani son dönemlerde bu faiz indirme kararları sonrasında işte Merkez Bankası'nın ne kadar faiz indireceği açıkçası enflasyonla da birebir ilgili. Yani mesela politika faizi işte diyelim 19.75 şu anda, enflasyon diyelim işte 16.65, dolayısıyla aradaki fark reel getiri miktarı ya da reel faiz. Yani aradaki farkın yüksek olması daha çok insanların diyelim işte elinde bir kaynağı varsa, parası varsa, tasarruf varsa daha çok ne yapması lazım? İşte bankaya yatırması anlamına geliyor. Ya da hani faiz geliri istiyorsa daha çok parayı, o kaynağını, tasarrufunu bankaya yatırır. Ama arada fark az ise alternatifler düşünebilir ya da işte ne bileyim kendine uygun farklı yatırım araçları kullanabilir. Yani şu anda mesela bizdeki fark halen gerçekten yüksek, yani 16.65 ya işte politika faizi 19.75, yani aradaki fark yüksek. Birçok ülkenin yani o reel faizleri karşılaştırdığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şu andaki yani verdiği reel faizler birçok gelişmiş ülkelerde yüksek ya da gelişmekte olan ülkelerde yüksek. Yani gelişmekte olan ülkelerde bu oran %2, yani 2'nin biraz üzerinde. Bizdeki rakama baktığımızda yani %3'ün üzerinde bir reel faiz oranı var. O yüzden yani bu reel faiz oranının yüksek olması bir anlamda diyelim belki yani ekonomik aktivite anlamında ya da işte yüksek faiz anlamında yüksek olabilir, ama diyelim kurların çok böyle hareketlenmemesi adına ya da dışarıda para çekme anlamında, hani çünkü sizin diyelim tasarrufunuz yeterli değilse, dışarıda kaynağa ihtiyacınız varsa daha yüksek faizler vermeniz gerekir ki dışarıdan para gelebilsin, işte cazibeniz yüksek olsun ya da yani dışarıda o kadar para var ki şu anda diyelim yani 12 trilyon dolarlık bir yani yurt dışına farklı ülkelere gitmek isteyen fonlar var. Yani bu fonların sahibi olan ülkelerde faiz negatif ya da işte sıfıra yakın. Dolayısıyla hani size bu yüksek reel faizleri varsa ya da politika faizi varsa, hatta mesela yatırımcılar için enflasyon bile önemli değil. Buradaki politika faizi önemli. Hı. Çünkü burada yaşamıyor. Yani buradaki faizi alır sonra çıkar. Yani burada yaşamadığı için, çünkü buradaki enflasyon
etkilemiyor.
Biz burada yaşıyoruz. Yani burada yaşamadığı için ve bu faiz oranları gerçekten çok yüksek.
Riskli ama getirisi çok.
Ya şöyle hani gelişmekte olan ülkelerde diyelim Türkiye'nin risk primi yüksek ama yani hani risk ve getiriyle karşı, hani ikisini karşılaştırdığımızda hani riskin yanında yüksek getiri aldığını görebiliyoruz. Yani bunu diyelim işte kendi ülkelerinde o hani bize gelen fonların sahipleri olan ülkelere baktığımızda belki çok riskli ülkeler değil, gelişmiş ülkeler. Fakat sıfıra, hatta bankaya yatırdığında vergi ödemek zorunda kalıyor. Yani negatif faiz oranları var. O yüzden hani, ama bizim de maalesef öyle bir durumumuz var. Hani para çekmemiz lazım ya da işte bu fonlara ihtiyacımız olduğu için yüksek faiz vermek zorunda kalıyoruz. Ya da işte kurlarda çok yüksek hareketlilik olmaması adına, oynaklık olmaması adına yüksek faizlerle bunun önüne geçebilmek için kullanabileceğimiz en önemli enstrümanlardan birisi maalesef yüksek faiz oluyor.
Hocam, ben ifadelerinizden şunu anladım. Faiz indirimine gitmek enflasyonu düşür. Hani biz öyle beklentiye giriyoruz. Hani enflasyon düşecek diye. Sanki enflasyonun düşüklüğü faiz indirimini getiriyormuş gibi. Anladım.
Ya şöyle, Merkez Bankası diyelim faizi indirirken enflasyona bakıyor. Yani ama işte bir trend, aşağı doğru bir trend varsa Merkez Bankası da bu trendi kullanması gerekiyor. Çünkü yüksek faiz olduğunda ekonomik aktivite düşüyor. İşte yatırımcının yatırım yapması zorlaşıyor. Yani hani tüketici anlamında da diyelim ev almanı zorlaşıyor, araba almanı zorlaşıyor ya da yani kredi kullanma koşulları, şartları zorlaşıyor. Yani enflasyonda aşağı bir trend varsa Merkez Bankası da ekonomideki o aktivitenin devamlılığına, ekonomik büyümenin artmasına, istihdamın artmasına katkı yapmak üzere, yani bir ekonomik istikrar sağlamak adına faizleri düşürüyor. Hani öyle onu bir fırsat olarak kullanıyor. Ama düşürürken de yani hani bir daha böyle kurlarda hareket olmaması adına, tekrar o düşen faizlerin yükselmemesi adına onun ne kadar olmasına da diyelim dikkat etmesi gerekiyor. Hı. Çünkü yüksek miktarlarda diyelim düşürdüğünde, çünkü kurlar da bir enflasyona hem enflasyona duyarlı hem faize duyarlı. Çünkü işte kurların artışı enflasyonun ne kadar olduğuna bağlı. Diğer taraftan da kurlardaki o hareketin hareketi azaltmak için de faizi arttırıyor. Yani hani öyle bir denge var. Yani o dengenin de sağlanması gerekiyor. Ya bir Merkez Bankası diyelim bir taraftan enflasyonun çok yükselmemesi için uğraşıyor. Ama bir taraftan da işte kurların enflasyonu etkilememesi adına kurları da kontrol etmesi gerekiyor. Yani hani biraz şey var, hani orada doğrudan ve dolaylı olarak belli şey var, sorumlulukları var. Ama en önemlisi de yani hani bunun göz önünde bulundurduğu, belki geçmiş dönemlerde hep tartışılan konuydu. Merkez bankaları çok böyle işte ekonomik büyümede ne oldu, işte istihdamda neler oldu, çok fazla ilgilenmiyorlar. Ama mesela FED öyle değil. Mesela FED genelde neye bakıyor? İşte enflasyona bakıyor, büyümeye bakıyor, istihdama bakıyor. Mesela en son ki faiz indirimi, işte 10-11 sene sonra ilk defa bir faiz indirimi yaptı. Oradaki temel noktası enflasyon düşüktü. Orada da enflasyon düşük yani. Hani bizde enflasyon yüksek, orada enflasyon düşük. Biraz enflasyonu artırmak istiyor. Yani hani faizleri düşürüp 1.6 olan enflasyonu biraz yükseltmek
için. Canlandırmak için.
Canlandırmak istiyor. Biraz yani harcamalar arttırmak istiyor. Çünkü şey var yani Çin'le Amerika arasında bir ticaret savaşı var. İşte yani ticaret azalınca ekonomik aktivite acaba olumlu etkilenir mi? Biraz iş talebi arttırmak. Dolayısıyla hem ekonomik büyümeyi hem de enflasyonu biraz arttırıp biraz yani iş talebin artırmak için, yani ama bir anlık yani hani bu belki sonra belki artırabilir. Yani baktı biraz enflasyon arttı, işte Çin ile Amerika arasında o ticaret savaşların etkisi çok böyle ekonomi etkilemedi, biraz önlem olarak yani öyle bir şey var, hani bir amacı var büyüme ve istihdam anlamda. Ama bizde son dönemlerde hep tartışılan, hep şikayet edilen, hep eleştirilen bir konuydu bizim Merkez Bankamız çok o tür şeylere girmez. Ama son dönemlerde biraz yani bu büyüme istihdam konusuna vurgu var. Yani dolaylı o hiç
karar metinlerinde
hiç büyüme rakamlarına rastlamazdınız. Yani büyüme istihdam. Biraz belki ekonomik aktivitelerden bahsederdi ama temel amacı. Yani Merkez Bankası'nın da maalesef bizim şey yasasına şöyle yazar ya da Merkez Bankası web sayfasına girdiğinizde Merkez Bankası'nın işte birinci amacı ya da amacı fiyat istikrarı korumaktır diyor. Yani kendi şey sorumluluğu o. Belki haklı da yani, hani öyle bir sorumluluğu var. Diğer alanlara çok fazla girmek istemiyor ama son dönemlerde dediğimiz gibi bir taraftan fiyat istikrarından bahsederken diğer taraftan da finansal istikrardan bahsediyor. Yani bu 2008 küresel ekonomik kriz yıllarında sonrasında çok kullanılan bir şeydi. Özellikle işte Fed tarafından ya da işte diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından bizim yani kullanıldı ama çok böyle hani işlevsel bir şey yoktu ama son dönemlerde o kullanılan bir şey. Yani biraz da yani bu büyüme ve istihdam konusuna da herhalde Merkez Bankası'nın daha girmesi gerekiyor. Ya da yani bunlardan çok daha bahsetmesi gerekir ki çünkü bu sefer de şey tartışması var. Merkez Bankası ile işte diyelim hükümet arasında bir çatışma olma başlıyor. İşte en son Amerika Merkez Bankası faiz indirimi yaptı ama Trump dedi ki bu yetmez dedi yani. Yani çok çok az dedi. Ben de çok daha yüksek miktarda bekliyordum. Yani siyasilerin beklentileri daha düşük faiz, ekonomik aktivitenin, ekonomik büyümenin daha yüksek olması, istihdamın artması, işsizliğin azalması ama merkez bankalarının önceliği hani fiyat istikrarı ya da finansal istikrar. Ama bizde de öyle mesela hani Sayın Cumhurbaşkanı sıklıkla hani düşük faiz Merkez Bankası başkanlarıyla sürekli hani bu konuda çatışması, hatta işte en son Merkez Bankası başkanının değişmesi hani oradaki esas şey hani faiz konusunda, yüksek faiz konusunda son dönemlerde işte son iki çeyrekte de diyelim ekonomik büyümenin negatif olması ve Merkez Bankası'nın halen o yüksek faizde diretmiş olması sonuçta yani hani hesap verecek tam Merkez Bankası bağımsız ama en sonunda nihai olarak da siyasi anlamda da hükümetlerin ya da işte diyelim hani devlet başkanının bu anlamda
başarısını
da
etkiliyor.
Evet yani bir orada bir sorumlu var. Kimse Merkez Bankası'na şeyi yüklemiyor diyelim maliye sonuçta. İlgili bakan, hükümet o maliyeti yükleniyor.
Peki Önder Hocam, bu noktada sizler neler söylersiniz?
Şimdi şeye baktığımızda 2019 yılının ilk yarısında bu iş, gıda fiyatlarında, enerji fiyatlarındaki düşüşlerin enflasyonun düşüşünü desteklemesi, iç talepteki sıkılaşmanın da aynı şekilde enflasyon beklentilerini belirgin bir şekilde düşüş trendine sokmasıyla birlikte aslında Merkez Bankası içinde bulunmaz bir nimetti. Yani buradaki faiz indirimine gitme kararı işte 425 bas puanlık son toplantıda, 25 Temmuz'daki toplantıda 425 bas puanlık bir faiz indirimi geldi. Aslında baktığımızda enflasyonun düşüş trendi içerisine girmesiyle birlikte bu karar bekleniyordu. Yani piyasa tarafından her ne kadar %3'ler civarında bir beklenti olsa da faiz indirimi konusunda 425 bas puanlık bir indirim geldi. Ona rağmen kurlarda çok bir dalgalanmaya sebep olmadı. Yani kurlar yatay seyrini devam ettirdi.
Ya bu aşağı yukarı hani bir toplu olarak diyelim işte 425 işte artı belki 4 daha gelir yani evet. Diyelim Eylül, Ekim ya da kadar. Yıl sonu itibariyle. Yani bir anda diyelim 425 belki sonrakilere yani çok daha 2 belki kalabilir. İlk başlarda hani belki 3 böyle hani gidilebilirdi. Böyle beklenti vardı. Ama azalış trendi bir şekilde Merkez Bankası'nın daha da cesaretli karar almasına, bir de tabii yani sahadan işte diyelim yatırımcılardan, diyelim işletmelerden yüksek böyle yani talep şiddetli olunca hani faizlerin indirilmesi konusunda orada Merkez Bankası yani daha cesur davranmasına, da yüksek miktarlarda ilk anda yüksek miktarlarda faiz indirmesine neden oldu.
Yani beklentinin üzerinde bir indirim.
Tabii.
Yani 425 bas puanlık bir indirim geldi. Oradan baktığımızda zaten açıklanan enflasyon oranı Haziran ayında %15.72 idi. Dolayısıyla %24'ler seviyesinde devam edecek bir politika faizi çok yüksek bir reel getiri anlamına geliyordu. Bu da yatırımcının aslında belini bükecekti. Ancak işte enflasyondaki düşüşe paralel olarak Merkez Bankası'nın da 425 bas puanlık bir indirime gitmesiyle reel faizler bugün de açıklanan veriyle yaklaşık %3'ler seviyesinde kalmış oldu. Önümüzdeki dönemde de Merkez Bankası'nın son açıkladığı enflasyon raporuna baktığımızda, Temmuz ayı enflasyon raporunda Merkez Bankası yıl sonunda, 2019 yılı sonundaki enflasyon beklentisini %13.9 seviyesine çekmiş oldu. Yani dolayısıyla bu da aslında ileride enflasyon beklentisiyle mevcut faizlerin durumunu karşılaştırdığımızda yine %6'lık bir reel getiriye denk geliyor. Demek ki bundan sonraki süreçte de eğer Merkez Bankası tahmin ettiği enflasyon rakamına ulaşacaksa faiz indirimlerini yine bir 2-2 hocanın da söylediği gibi 4 puanlık bir indirim daha bundan sonraki süreçte gelebilir Merkez Bankası tarafından. Tabii merkez bankaları ve işte enflasyona baktığımızda bundan sonraki süreçte nasıl devam edecek? Yani sadece bizim iç taleple veya içerideki koşullarla hocamızın da bahsettiği gibi aslında değerlendiremeyiz önümüzdeki dönemde enflasyonun ve ekonomik aktivitenin ne tarafa gideceğini. Bu konuda en önemli faktörlerden biri dışarı küresel faktörlere baktığımızda jeopolitik riskler karşımıza çıkıyor. Bu manada da önümüzde duran en önemli jeopolitik riskler birincisi Orta Doğu kaynaklı zaten jeopolitik riskler her dönemde devam eden. İkinci konu Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de bu işte doğalgaz arama faaliyetlerine ülkemizin de girişmesi ve bundan geri adım atmaması işte burada ortaya çıkabilecek herhangi bir yaptırım kararı vesaire bunlar da Türkiye ekonomisini ciddi şekilde etkileyebilecek önümüzdeki dönemde jeopolitik riskler olarak karşımıza çıkıyor. İkinci bir faktör global faktörler yani küresel faktörler. Küresel faktörlerde de burada Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının halen sürüyor olması. Brexit ile ilgili politik belirsizlikler. Onun yanında küresel ekonomik aktivite ile ilgili yani küresel ekonomik büyüme ile ilgili özellikle gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümeleri ile ilgili ortada duran riskler. Çünkü Avrupa Birliği henüz toparlanabilmiş değil. Son toplantısında faiz indirimi vesaire gibi bir karar almadı. %0'da sabit tuttu Avrupa Merkez Bankası. Hatta önümüzdeki dönemlerde belki de Avrupa Merkez Bankası da faizini negatif seviyelere çekecek. Fed'in yaptığı gibi. Fed son toplantısında 25 bas puanlık bir indirim yaptı. Bundan sonraki süreçte de Powell'ın, Fed Başkanı'nın açıklamalarından gerçi herkesin biraz kafası karıştı. Yani bu bir faiz indirimi silsilesi olmayacak dedi. Sonra İşte belki faiz arttırabiliriz dedi. Sonra tekrar faiz indiririz falan dedi. Yani biraz kafaları karıştırdı. Ancak Avrupa yani Amerika'da da özellikle hocamızın da bahsettiği gibi %1.6 seviyelerinde olan enflasyonun %2'lere çıkması için uğraşıldığı için istihdamın desteklenmesi, ekonomik aktivitenin canlandırılması, ekonomik büyümenin arttırılması için oralarda da faiz indirimlerine gidilecek. Tabii ki bu küresel riskler ihracat tarafından ekonomimizi, Türkiye ekonomisini ilgilendiriyor. Diğer taraftan diğer ülke merkez bankalarının atacağı adımlardan bahsetmiştik. Burada tabii ki diğer ülke merkez bankalarının atacağı adımlarda onların faiz özellikle gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz indirimlerine gidecek olması bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin finansal varlıklarına olan talepleri arttıracak ve dolayısıyla yerli para birimlerinin de değer kazanmasına sebep olacak. Bu aslında bizim için olumlu bir faktör olarak görünüyor. Yani çünkü dışarıdan giren sıcak para miktarı portföy yatırımları ne kadar fazla olursa kur üzerindeki baskılar o kadar azalacak. Aslında bir nevi kurun da çok yukarıya çıkması bu riskler bağlamında bu risklerin etkilerini biraz bertaraf edici bir özellik taşıyor. Diğer önemli bir husus reel faizlerden bahsederken hocam aslında söyledi ülkelerin risk primleri. Bu risk primleri de tamamen bu faktörlerle oluşuyor aslında. Hem küresel ekonomik koşullar hem jeopolitik riskler hem içerideki yani olabilecek işte politik, ekonomik riskler sebebiyle. Yani dolayısıyla ülke risk primi, daha doğrusu mevcut reel faiz oranından bahsederken ülke risk primi de önem kazanmış oluyor diğer faktörlerle birlikte. Bir diğer önemli husus önümüzdeki dönemde hem Merkez Bankası'nın atacağı adımları hem de enflasyonun seyrini belirleme açısından enerji ve emtia fiyatlarının durumu. Her ne kadar OPEC Temmuz ayı itibarıyla kısma kararını uzatmış olsa da yani üretimi kısma kararını petrol üretimini kısma kararını uzatmış olsa da gelişmiş ülkelerde veya işte küresel ekonomide meydana gelen bu daralmalar petrol fiyatlarında baskılayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla enerji fiyatlarının bu şekilde baskılanması, fiyatların artmaması ve hatta düşmesi de Türkiye ekonomisi açısından çok önemli bir kazanç, çok önemli bir fırsat. Diğer bir koşul, yani dış faktörleri, bizim dışımızdaki faktörleri bu şekilde söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki dönemde etkileyebilecek iç faktörlere bakıldığında ise gıda fiyatlarının seyri. Yani çünkü neredeyse bu yılın ilk çeyreğinde tamamen veya işte geçen yılın son dönemlerinde gıda fiyatlarıyla, yani işte pazardaki meyve sebze fiyatları vesaire çok yüksek seviyelere ulaşmıştı. Enflasyonu çok önemli şekilde etkiliyor. Çünkü sepet içerisindeki payı çok yüksek.
Yani o yüzden hep enflasyon diyorlar ya, işte baz ve yazla çok yaz ilgili. Hocam. Yani hani baz etkisiyle, yani geçen sene yüksek bir enflasyon varsa, bu yıl işte onu baz alarak hesaplandığında düşük enflasyonla diyelim karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir yaz etkisiyle tabii gıda fiyatları enflasyonda çok hani önemli bir şey olduğu için, yani yeri olduğu için yazın bu anlamda enflasyonun düşmesine katkı yapıyor. Tam tersi kışın da enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Hani baz ve yaz bu anlamda enflasyonun gidişatı üzerinde maalesef şeyi var, yani bayağı bir etkisi var.
Evet, özellikle bu süreçte Eylül ve Ekim aylarında geçen yıl işte baz etkisinden dolayı bu yıl göreceğimiz enflasyon rakamları da oldukça düşük olacak baz etkisinden dolayı. İç piyasaya geri döndüğümüzde iç piyasadaki kredi koşulları da çok önemli mevcut durumda. Çünkü iç piyasada kredi koşullarının canlandırılması, yani kredi kredi verme davranışlarının, bankaların kredi verme davranışlarının daha esnek hale getirilmesi, daha yumuşak hale getirilmesiyle birlikte iş talebi canlandırıcı unsurlar olarak karşımıza çıkacak. Tabii ki ilk dönemde şu an Merkez Bankası'nın son faiz kararından sonra hemen öncelikle devlet bankaları özellikle konut kredilerindeki faizleri %1'in altına çekti. Bunun enflasyonist, yani enflasyonu artırıcı yönde mi olacak, yoksa mevcut stokları eriterek aslında enflasyonu etkilemeden mevcut stokların eritilmesine mi katkı sunacak? Bence ikincisi daha ağır basıyor. Yani çünkü ekonomik aktivitenin daraldığı özellikle ilk iki çeyrekte, ilk yarıda özellikle bu oluşan konut stokunun da bir şekilde eritilmesi gerekiyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı da bu açıdan bankalar için de kendi faizlerini aşağıya çekip bu konut stoklarının eritilmesi açısından da önem arz ediyor. Son olarak en önemli konulardan biri de aslında maliye politikası uygulamaları. Yani para politikasındaki ve enflasyondaki değişimleri maliye politikalarından bağımsız düşünmek çok zor. Çünkü siz ne kadar sıkılaştırıcı bir para politikası uygularsanız uygulayın enflasyonu düşürmek için, maliye politikasının diğer taraftan tam tersi yönde çalışması aslında ters etkiler bırakarak para politikasının etkinliğini de azaltıcı oluyor. Dolayısıyla maliye politikasının da aslında para politikasıyla birlikte bundan sonraki süreçte enflasyonu azaltıcı yönde baskılar oluşturması gerekiyor.
Peki Erdal Hocam, son bir dakikamız. Son olarak neler söylemek istersiniz?
Vallahi yani son olarak şöyle ifade etmek gerekir. Bu enflasyondaki azalış trendinin önümüzdeki dönemlerde, diyelim işte Ağustos, Eylül, Ekim'de baz etkisiyle daha da düşeceğini öngördüğümüz, hatta mesela işte tek rakamlı enflasyondan bahsediyoruz, yani bir beklenti var. Bu beklentiyle yani ekonomik aktivitenin de tabii canlanması adına, çünkü belli yüksek oranlarda 13.7 seviyelerindeki diyelim işsizlik oranı var. Ekonomik, çünkü ekonomi büyümeyle işsizlik oranı arasında ya da düşük büyümeyle yüksek işsizlik arasındaki o güçlü bağ nedeniyle enflasyondaki azalış trendinin iyi değerlendirilmesi gerekir. Daha düşük faiz oranlarının ekonomik aktiviteyi arttırması adına bu anlamda önemli bir fırsat var. Tabii bu bizim iş koşullarımız, hani bu coğrafya ya da işte diyelim gelişmekte olan ülkeler dışarıya çok bağımlı oldukları için ya da dışarıdaki koşullar hani farklı gelişirse bu trend nereye doğru gider? O da soru işareti, ona da bakmakta fayda var.
Peki, program danışmanımız Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanaz Karagöl. ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Önder Özgür, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmen Ayhan Taşçı ve ben Sümeyra Çiftçi, bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
Ekonomi gündemi.